Ayrım 16, sayfa 201, 14. bölüm, Claire. Gözlerimi otele dikip Ethan'ın ellerimden kayıp gittiği anı tekrar tekrar hatırlayarak takside bir süre öylece oturdum. Taksi şoförü duygusal çöküntüm benimle paylaşıyormuş gibi görünmüyordu. "Nereye gidiyoruz bayan?" diye sordu parmaklarıyla sabırsızca direksiyona vurarak. "Bütün gece sizi bekleyemem." Bu geceden sonra eve gitmek istemiyordum. "Kafe Lavanto'ya," dedim. Kafeye vardığımızda içerisi karanlık görünüyordu. Fakat kapıyı hala açık bulduğuma sevinmiştim. Sarı saçları kısacık kesilmiş üniversiteli bir kız tezgahın arkasından başını iki yana salladı. "Affedersiniz," dedi. "Kapalıyız. Kapıyı kilitlemeyi unutmuş olmalıyım." "Ah ben..." "Sorun yok Brittany," dedi Dominic elinde bir yığın kağıtla arka odadan çıkarak. Ardından bana doğru döndü. "Seni görmek güzel Claire. Bir şey içmek ister misin?" Islak bir bezle espresso makinesini temizleyen Brittany gözle görülür bir şekilde benden rahatsız olmuştu. Başımı iki yana salladım. "Hayır," dedim. "Sadece..." Başımı öne eğerek ayaklarıma baktım. "Bir dakika konuşabilir miyiz?" Dominic başını olumlu anlamda sallayarak kağıtları yanındaki bir masaya bıraktı. "Seni dinliyorum." Pencere kenarındaki iki sandalyeye oturarak dışarıya baktık. Pug cinsi köpeğini gezdiren bir çift tasma kayışının üzerinden el ele tutuşmuşlardı. Brittany dışarı çıkmadan önce kapıda durarak "Yarın görüşürüz," dedi. Dominic ona el salladıktan sonra tekrar benden yana döndü. "Sorun ne?" "Bir iç çektim. Başından kötü bir ayrılık geçmişti, değil mi?" "Hem de en kötüsü." "Peki nasıl anladın?" diyerek durakladım. "Bittiğini." "İlişkimiz uzun zamandır sallantıdaydı," dedi Dominic. "Artık gülmüyorduk. Geç saatlere kadar çalışıyor ve beni aramıyordu. Bense arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirmeye başlamıştım. Tüm bunlar bir çığ gibi artarak büyüdü. Ve bunlara ek olarak, bunu kibarca nasıl söyleyebilirim bilmiyorum, çıldırmış olduğu gerçeği vardı." Dominic'in gülüşüne tebessümle karşılık versem de gülümsemem çabucak soldu. Az sonra söyleyeceklerimin komik bir tarafı yoktu. "Korkarım evliliğim sona erebilir." "Claire, çok üzüldüm." Ellerimi birbirine kenetleyerek uzaklara baktım. Kalbim acıyordu ve bu acıyı bastırmak için tek bir yol bile bulamıyordum. İhaneti atlatabileceğimi sanmıyorum. "Biliyorum," dedi Dominic. "O yollardan ben de geçtim. İnsanın canı yanıyor. Keşke daha iyi hissetmeni sağlayacak bir şey söyleyebilseydim." "Sırf burada olmak bile iyi geliyor," dedim. "Bu yer bana huzur veriyor." Dominic sanki rahatsızlık veren bir anıyı hatırlamış gibi alnını ovaladı. Ardından saatine baktı. "Hey, neye ihtiyacın var biliyor musun?" Omzumu silktim. "Neye?" "Bir bireye," dedi Dominic. "Seni Kels'e götüreceğim. Bir arkadaşım bu gece orada çıkacak grupta çalışıyor. U2 şarkılarını yorumluyorlar. Seveceğine eminim. Sarhoş olana kadar içebilir, avazın çıktığı kadar bağırarak şarkı söyleyebilirsin. Sonra da seni eve bırakır ve güvende olduğundan emin olurum." "Bilmiyorum," dedim tereddüt ederek. "Haydi ama," dedi Dominic. "Bir biranın düzeltemeyeceği hiçbir şey yoktur." "Pekala," diyerek sırıttım. "U2'yu severim." Dominic memnuniyetle gülümsedi. "Güzel, gidip diğer kaskı getireyim." Barda beklerken Dominic'in sağımdaki masada bıraktığı evraklara göz attım. Düzensizce saçılmış kağıtlar bana Ethan'ın evdeki ofisini hatırlatmıştı. Kendimi bildim bileli onun dağınıklığını topluyordum. Dosya klasörlerine zaafı vardı. Kağıtları toplayıp üst üste koyarken kalbimde ani bir acı hissettim. "Ah," dedi Dominic gergin bir şekilde. Kaskı bir kenara bırakıp elimdeki kağıtları almak için koştu. "Onları ben alırım. Affedersin, burayı biraz dağıttım." Dominic kağıtları barın altındaki bir çekmeceye takıştırırken aramızda tuhaf bir sessizlik oluşmuştu. Gülümseyerek ortamdaki gergin havayı dağıttı ve kaskı bana uzattı. "Hazır mısın?" "Evet," diyerek Dominic ile birlikte dışarıda bekleyen motosiklete yöneldim. Dominic bardaki terli ve içkili üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığı yararak bize yol açtı. Tam geldiğimize pişman olduğum sırada sahneden U2'nun "Nerede duysam tanıyacağım" sesi duyuldu. Mikrofonda Bono'nun Dipnot, U2 adlı rock grubunun solisti. Kendisinin olduğunu görmeyi umarak sahneye baktım. Fakat onun yerinde göbekli ve saçları dökülmüş bir adamın olmasına da aldırış etmedim. Dominic'in uzattığı açık kahverengi, bol köpüklü bir adam bir yudum aldım. Birlikte barın boş bulduğumuz bir köşesine yaslandık. Dans pistinde biraz yer açılınca Dominic elimi tuttu. "Dans etmek ister misin?" İkinci biramı çoktan bitirmiştim. O yüzden hiç düşünmeden evet dedim. Grup With or Without You Dipnot, İngilizce'de ne seninle ne de sensiz. Adlı parçayı çalmaya başladığında yorgun başımı Dominic'in göğsüne yasladım. Kocamı deliler gibi özlemiştim ama Dominic'in bana güven veren dokunuşunu seviyordum. Biten şarkının ardından grup bir yenisini çalmaya başladığında Dominic'in belimden biraz daha aşağı kayan ellerine karşı çıkmadım. Claire? Evet, adımı duymuştum. Tanıdık bir kadın sesiydi bu. Ama kimin? Dominic'in omzunun üzerinden etrafa bakınırken birinin hafifçe sırtıma vurduğunu hissettim. Arkamı dönmemle birlikte ağzım açık kaldı. Tanrım, Ethan'ın kız kardeşi Leslie. Tanıştığımız günden beri birbirimizle çekişip durmuştuk. Ama şimdi az sonra çıkacak 3. Dünya Savaşı'nı görebiliyordum. Leslie, Dominic'e uzun bir bakış attıktan sonra kuşkuyla bana baktı. Burada ne yapıyorsun Claire? Ah, selam Leslie, dedim gayet sakin ve rahatmışım gibi davranarak. Bu arkadaşım Dominic. Arkadaş mı? Leslie, dedim, ne ima ettiğini biliyorum. Ama şu andan itibaren sana hiçbir açıklama borçlu olmadığımı söyleyebilirim. Bunu Ethan'a anlat, diyerek cep telefonunu çıkardı Leslie. Durma, ara dedim. Telefonunu açma zahmetinde bulunmayacaktır. Şu an Cassandra ile birlikte Olimpik Otel'de. Leslie ağzı açık bir halde baka kaldı. İyi geceler Leslie, dedim Dominic'i kolundan sürükleyerek. Affedersin, dedi Dominic. Sıkıntı yaratmak istemezdim. Bir iç çektim. O eski sevgilisiyle şampanya içebiliyorsa ben de seninle bira içebilirim. Barmana el salladım. Bir tane daha lütfen. Abby'nin evine nasıl gittiğimi ya da apartmandaki merdivenleri nasıl çıktığımı hatırlamıyordum. Sonra Dominic'in cep telefonumdan Abby'nin numarasını bulduğunu ve ondan adresini aldığını anladım. Uyandığımda başıma baltayla vurulmuş gibi hissediyordum. Neredeyim ben diye inledim. Abby bana bir bardak kahve uzattı. Yeşil kulplu bardaktan yükselen dumanın havaya karışarak kayboluşunu izledim. Ben kahve içmem dedim nankörce. Bu sabah içeceksin dedi Abby. İç şunu. Bir yudum aldım. Dün gece neler oldu? Birileri eğlenceyi biraz fazla kaçırdı dedi Abby. Ah tanrım dedim. Peki bilmek ister miyim? Birden Kelsey, Dominic'in sıcak kucaklayışını ve Leslie'yi hatırladım. Ellerimle yüzümü kapadım. Bu hiç iyi değil Abs. Evet değil diyerek bana katıldı Abby. Onu öptün mü? Sanmam dedi Abby. O efendi bir adam, seni öpmek istemiş olsa bile senin onu öpmene izin vermemiştir diye düşünüyorum. Başımı sallayarak onu onayladım. Seni 7. kata kadar taşıdı dedi Abby ve yukarı çıkana kadar şarkı söyledin. Hayır. Evet dedi Abby ve 4. kattaki çılgın bayanı uyandırdın. Yüzümü iyice ellerimin arasına gömdüm, sonra aniden paniğe kapılarak saatime baktım. Merak etme dedi Abby, bugün cumartesi. İş için endişelenmiyorum dedim. Eva, Eva mı? El yordamıyla aradığım çantamı kanepenin hemen yanında bulduğum için sevinmiştim. Daniel Ray'i hatırlıyormuş. Bugün onunla buluşacaktım. Ajandamı çıkararak o haftaki sayfayı çevirdim. Güzel, bir saatim var. Git duş al dedi Abby. Havlular dolapta. Neye ihtiyacın olursa kullan. Kahvemden büyük bir yudum daha aldım. Ethan görse benimle gurur duyardı. Ama bunu Ethan için içmiyordum. Teşekkürler Abs dedim. Sen dünyanın en harika arkadaşısın. Biliyorum dedi. Gece üzerime örttüğü battaniyeyi katlarken. Ama en sevdiğim yastıklarıma salyalarını akıttığını da belirtmek isterim. Sana yenilerini alırım. Saçmalık dedi Abby. Salyasız arkadaşlığa arkadaşlık denir mi hiç? Ona minnettar bir şekilde gülümsedim. Ve bunun yastıklarla hiçbir ilgisi yoktu. Seni seviyorum. Abby beni banyoya kışkışladı. Git dişlerini fırçala. Pike Place pazarının çiçek rafları yeni çiçeklerle dolmuştu. Gözüme bir kova dolusu yeni kesilmiş çivit mavisi ortanca çarptı. Fakat onların neşe dolu yaprakları bile yüzümde bir tebessüm oluşturamamıştı. Tek düşünebildiğim Ethan, Cassandra ve nasıl büyük bir pisliğin içine düştüğümüzdü. Çantamdan bir kutu ağrı kesici çıkararak ağzıma attığım iki hapı Abby'nin verdiği suyla yuttum. Su şişesini tekrar çantama koyarken telefonumun titrediğini hissettim. Ekranda bir cevapsız arama görünüyordu. Telefonumun tuşuna bastığımda arayanın Ethan olduğunu gördüm. Demek Leslie ile konuşmuştu ya da dün gece için özür dilemek istiyordu. Hangisi olursa olsun onunla konuşmak istemiyordum. Ona söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Ajandamdaki adresi kontrol ettim ve kaldırım boyunca yürüyerek Eva'nın kaldığı binanın girişine vardım. Lobideki yuvarlak masanın üzerinde güneş yüzünden rengi solmuş ve yaprakları tozla kaplı yapma çiçekler görülüyordu. Duvar kağıdı kabarmış ve kenarlardan soyulmuştu. Havada haşlanmış sebze kokusu vardı. Asansörle 11. kata çıktım ve 1105 numaralı odayı bularak kapıyı hafifçe tıklattım. Çok geçmeden kapının tokmağı döndü ve karşımda yaşlı bir kadın belirdi. Beyaz saçları topuz yapılmıştı. İnce bir yüzü ve nazikçe bakan kahverengi gözleri vardı. Gülümsedi. ''Sen Claire olmalısın.'' ''Evet.'' diyerek elimi uzattım. Onun yaşlı bir kadın olduğunu biliyordum. Ama yine de onu saçları ikiye örülmüş, renkli kazaklı, küçük bir kız çocuğu olarak hayal etmiştim. ''Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.'' ''İçeri gel.'' dedi Eva, odayı işaret ederek. Pencere kenarındaki mavi bir televizyon koltuğuna oturdum ve küçük, kanaviçe bir yastığı kenara iterek çantama yer açtım. Sade ve derli toplu olan oda limon ve bebek pudrası kokuyordu. Bana büyük annemin San Diego'daki küçük dairesini hatırlatmıştı. Onu özlediğimi fark ettim. ''Sana bir fincan çay yapayım mı tatlım?'' ''Hayır, teşekkür ederim.'' dedim. ''Böyle iyiyim.'' Eva yanımdaki bir sandalyeye oturarak ellerini kucağında kenetledi. ''Şimdi'' dedi. ''Sana ne anlatabilirim?'' ''Evet.'' diyerek çantamdan defterimi ve kalemimi çıkardım. Telefonda da bahsettiğim gibi 1933'ün Mayıs ayındaki kar fırtınasında kaybolan küçük çocuk hakkında bir makale yazıyorum. Sanırım tanışıyordunuz, öyle değil mi? Evet, dedi Eva, gözleri anılarla bulutlanmıştı. Evet, tanışıyorduk. Gözlerini kısa bir an için kapattıktan sonra yeniden açtı. Daniel, annemin en yakın arkadaşı olan Vera Ray'in oğluydu. O ve ben kardeş gibiydik. Yani birlikte yaşıyordunuz, öyle mi? Bebekken kısa bir süreliğine beraber yaşadık. İkimizin de annesi bekardı. Babam ben doğmadan önce ölmüştü. Daniel'ın babası ise hiç görünmezdi. Vera, Olimpik'te işe girdikten hemen sonra kendi dairelerine taşındılar. Bir gece önceki manzarayı hatırlayarak irkildim. Otel mi? Evet, dedi Eva. Vera orada hizmetçiydi. Anneniz de mi öyleydi? Hayır, dedi. Annem sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışıyordu. Defterimin sayfasını çevirdim. Peki Daniel'ın kayboluşuyla ilgili ne hatırlıyorsunuz? Eva derin bir nefes alarak gözlerini pencereye dikti. Pencerenin ardında Pike Place pazarının kırmızı harfli tabelası ve yavaşça körfeze giren bir vapur görünüyordu. Dar gelirlilerin kaldığı bir bina için bu olağanüstü bir manzaraydı. Hafızam biraz zayıfladı, dedi Eva, sağ elini ovuşturarak. Ama Vera teyzeyi hatırlıyorum. Ona teyzeciğim derdim. Daniel'ın kayboluşundan sonra bizimle kaldığını hatırlıyorum. Bir zamanlar son derece güler yüzlüyken artık gülümsemez olmuştu. O hıçkıra hıçkıra ağlarken koridordan onu izlediğimi hatırlıyorum. Çektiği acı yüzünden bütün bedeni titriyordu. Elbette o zamanlar bunu anlayamıyordum ama şimdi anlıyorum. Duvardaki bir çerçevede içinde 3 çocuğunun olduğu fotoğrafı gösterdi. Üzerlerindeki kıyafetlerden fotoğrafın 1960'lı yıllarda çekildiği anlaşılıyordu. Şu, dedi Eva, en büyük oğlum. 20 yıl önce bir trafik kazasında öldü. Ters yönde ilerleyen sarhoş bir sürücüyle kafa kafaya çarpışmışlar. Elbette genç bir anne olarak Vary'i pek çok kez düşündüğüm olmuştu. Bebeğini kaybetme düşüncesi dehşet vericiydi. Fakat ekipler Eddie'nin öldüğünü haber vermek için aradıklarında Vary'e karşı bir yakınlık hissettim. Onun neler yaşadığını sonunda anlamıştım. Çok üzüldüm, dedim. Eva başını olumlu anlamda salladı. Bu durumu kabullenebilmem için yıllar geçti ama hala acı çekiyorum. Sizce Daniel, aklımdan geçenleri kelimelere dökemedim. Öldürüldü mü? Başımla sözlerini onayladım. Eva ellerini iki yana açarak, bilmiyorum hayatım, dedi. Yıllarca bunu düşünüp durdum. Annem ve ben her zaman onun dolaşırken kaybolduğuna ve iyi bir ailenin onu yanlarına aldığına inanmak istedik. Ama bu çok düşük bir ihtimaldi. Annem bunun farkındaydı. Fakat Vera değildi. O en kötüsüne inanmayı hep reddetti. Son ana kadar da umudunu korumaya devam etti. Son ana kadar mı? Eva kaşlarını çattı. Elbette annem ayrıntıları öğrenmeme izin vermemişti, dedi. Sadece küçük bir kızdım. Anlayamayacak kadar küçüktüm. Ama sonunda tüm hikayeyi duydum. Ne oldu? Vera'nın cesedi Washington Gölü'nde yüzerken bulundu, dedi Eva. İrkilerek nefesimi tuttum. Eva başını üzüntüyle iki yana salladı. Onu bulduklarında o kadar çok şişmiş ve su emmişti ki adli tabip hakkında bir rapor yazamadı. "Tanrım," dedim elimle ağzımı kapatarak. "Polis bunun bir intihar olduğuna karar verdi," diye devam etti Eva. "Ama onu tanıyan hiç kimse buna inanmadı. Vera oğlunun güvende olduğunu bilmeden kendi isteğiyle bu dünyadan asla ayrılmazdı." Duraklayarak evlilik yüzüğüme göz attı. "Anne olduğunda bunu anlayacaksın hayatım." "Zaten anlıyorum." Güçlükle yutkunarak defterime baktım. "Yani onu birinin öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz?" "Şüphelerim var," diye yanıtladı Eva. "Ama neler olduğunu kimse gerçekten bilemez. O zamanlar bugünkü gibi bir adalet anlayışımız yoktu. Şayet seçkin bir ailenin kızı gölde ölü bulunsaydı, anında soruşturma başlatılacağından emin olabilirdin. Peki ya bir balıkçının kızı olan Vera Ray?" "Acı gerçek şu ki kimse gerçekten umursamadı. Daniel kaybolduğunda polisin kılını bile kıpırdatmamış olmasının da sebebi buydu. Neden polisin gücünü yoksullar için harcayacaklardı ki? İşte o zamanların düşünce biçimi buydu." "Çok üzücü," dedim başımı iki yana sallayarak. "Yani bir soruşturma bile açılmadı, öyle mi?" "Bir adamı sorguya çektiler," dedi Eva. "Bir duvar ustasıydı sanırım. Birinin ihbarı üzerine adamı tutukladılar. Ama şüpheli hapishanede kalp krizi geçirerek öldü. Sonrasında da dava düştü. Hiçbir sonuç alınamamış olması annemi çok üzmüştü. O daima arkadaşı için adaletin sağlanacağına inanmıştı." Polis arşivlerini karıştırdığımı ve hiçbir şey bulamadığımı hatırladım. "Polisin elinde o sorguyla ilgili bir belge olup olmadığını biliyor musunuz?" "Aynı şeyi ben de merak etmiştim," dedi Eva. "1950'li yıllarda o belgelere ulaşmayı denedim ama bana o yıla ait tüm kayıtların bir yangında yok olduğu söylendi." O sırada çaydanlık ıslığa benzer bir ses çıkarmaya başlamıştı. "Bir fincan çay istemediğine emin misin?" "Aslında," dedim, "kulağa hoş geliyor." Eva elinde iki fincan çayla birlikte döndü. Uzattığı fincanı alıp yüzüme yaklaştırarak buharının yüzümü ısıtmasına izin verdim. Bir yudum aldıktan sonra fincanı yanımdaki sehpaya bıraktım. "Daniel'ın babası hakkında bir şeyler biliyor musunuz?" Eva bir iç çekti. "Sadece çok zengin olduğunu biliyorum," dedi. Vera gururlu bir kadındı. Birbirlerine pek uymuyorlardı. "Hiç evlenmediler mi?" "Hayır, ama Vera ona hediye ettiği bileziği kolundan hiç çıkarmazdı. O yüzden onu hala sevdiğini düşünürdüm." Kolumdaki bileziği düşündüm. Ethan'ın hediyesiydi. Onu çıkarmalı mıyım? Evlilik yüzüğümü de çıkarmalı mıyım? "Annem için karanlık ve zor zamanlardı," diye devam etti Eva. "En iyi arkadaşını bu kadar trajik bir şekilde kaybetmek onu çok etkilemişti." "Ne korkunç," dedim. Çantamdan bir zarf çıkararak Eva'ya uzattım. "Bunlar bulduğum bazı şeyler." Eva zarfın içindekileri çıkararak kucağına bıraktı. Fotoğrafı ışığa doğru tuttu. "Evet, bu Vera," dedi. "Çok güzel bir kadındı." Onu onaylarcasına başımı salladım. "Peki ya adam? Daniel'ın babası mı?" "Evet," dedi Eva. "En azından öyle sanıyorum. Onu hiç tanımadım. Ama bak," diyerek parmağıyla fotoğrafı işaret etti. "Tıpkı Daniel'ın çenesi." Daniel'ın Seattle Post Intelligencer gazetesinden bulduğum fotoğrafını çıkararak anne ve babasının fotoğrafının yanına tuttum. "Haklısınız," dedim. "Benzerliği görebiliyorum." Daniel'ın kalp şeklinde bir yüzü ve çenesinde küçük bir gamzesi vardı. Fotoğraftaki adamla neredeyse aynıydı. "Ah evet," diyerek bir iç çekti Eva. Daniel da tıpkı babası gibi yakışıklı bir adam olacaktı. "Charles'ın soyadını biliyor musunuz?" diye sordum. Fotoğrafı ters çevirip arkasındaki yazıyı tekrar okuyarak. "Vera ve Charles." Eva hayır dercesine başını salladı. "Annem ondan hiç bahsetmezdi. Hiç öğrenemedim." "Teşekkür ederim," dedim defterimi kapatarak. "Yeterince vaktinizi aldım." "Bir dakika," dedi Eva. Küçük bir kızken çizdiği resmi eline alıp sararmış sayfaya hayretle baktı. "Bir şey daha var." "Nedir?" Resim bana uzatarak çocukların arkasına çizilmiş kadını gösterdi. "Bir kadın vardı," dedi. "Nerede?" "Net hatırlayamıyorum," dedi Eva. "Önemsiz bir şey de olabilir." "Hatırlamaya çalışın. Önemli olabilir." "Pekala," dedi kırışmış yanağını tutarak. Hatırlamak için kendini zorluyor gibiydi. "Daniel ve ben 6. caddedeki bir parkta oyun oynardık. Orada annelerimizin işten çıkmasını beklerdik. Bazen yabancı bir kadın gelip bizi izlerdi. Şehrin işçi sınıfına ait bir semtin tam ortasında, üzerindeki güzel kıyafetler ve şapkalarla oldukça tuhaf görünürdü. Oldukça cana yakındı ve çoğunlukla Daniel ile konuşurdu. Ama ben ondan hiç hoşlanmazdım. Annem bana yabancılarla konuşmamam gerektiğini öğretmişti ve o kadında beni korkutan bir şey vardı. Sizce sizi korkutan şey neydi? Emin değilim, dedi Eva. Ayrıca kadın yalnızca bize acıyor da olabilirdi. Bilmiyorum. Ama bunca yıldan sonra bile onu ya da şapkasını asla unutamadım. Şapkası mı? Eva başını olumlu anlamda sallayarak çizdiği kadının başını işaret etti. Sanırım şunlar kuş tüyleri, dedi. Şapkasına tüyler çizmiş olmalıyım. Eva'nın anlattıklarını not aldıktan sonra sayfanın üzerine büyük bir soru işareti çizdim. Bunları nasıl araştıracağım ben? Eva'nın bakışları yorgun görünüyordu. Ayağa kalkıp eşyalarımı topladım. Anılarınızı benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Her zaman hayatım, dedi Eva. Umarım bütün anneler adına bu sırrı çözersin. Başını sağa yatırarak bana baktı. Çocuğun yok sanıyorum. Yoksa sen de mi bir annesin tatlım? Bu soruyu kazadan beri ilk kez duyuyordum. Dudağımı ısırdım. Hiç düşünmeksizin tüm kalbimle cevap verdim. Evet, dedim. Anneyim.